Ayrım 9, sayfa 105. At, Stephen James. Giovanni Travis'in boynuyla işini bitirmiş, sarı kıvırcık saçlı başı plastik bir torbaya koyarak büyük, beyaz, pamuklu bir çarşafa sarmış ve çamaşır torbasına yerleştirmişti. Temizlenip yanında getirdiği ameliyat öndüğünü üzerine geçirmesi yalnızca bir dakikasını almıştı. Güvenlik görevlisi giysilerini de çamaşır torbasına tıkıştırdıktan sonra cesedi üzerini yeniden örterek soğutucuya itti. Kelsey 10 dakikaya kadar orada olurdu. İyi. Testereyi yıkayıp iğneyi hazırlamak üzere lavaboya gitti. Nedendir bilinmez Giovanni büyük annesine doğru adım attığında cırcır böcekleri ötmeyi kesmişti. Belki biliyorlardı, belki de az sonra olacakları sezmişlerdi. Büyük annesinin gözleri büyüdü. Elindeki bulaşık bezi yere düştü, çocuğu itmeye çalıştı. Fakat o yaşına göre güçlü bir çocuktu, kendisinden daha güçlüydü. Bu yüzden onu engelleyemedi hem de hiç. Giovanni daha önce biftek kesmişti. Et kesmenin zor olduğunu ve büyük annesinin vücudunda da et vardı. Herkesin vücudunda et olduğu gibi. Bu nedenle bıçağı karnına batırmanın zor olacağını düşünmüştü. Ne var ki bu beklediğinden kolay olmuştu. Doğrusu oldukça kolaydı. Dışarı çekmek ise içeri itmekten çok daha basitti. Çünkü parlak bıçak kan ve bilmediği başka sıvılarla kayganlaşmıştı. Kadın çığlık atmamış ya da bağırmamış, yalnızca hafifçe öksürmüştü. Biraz sendeleyip lavabonun yanındaki tezgaha doğru eğildikten sonra yere düşmüştü. Giovanni üzerine eğildi. Bıçağı her saplayışında iş biraz daha kolaylaşıyordu. Özellikle de büyük annesi öyle titremeyi kestikten sonra, üstelik genzinden tuhaf sesler çıkarmadığı için ortalık artık daha sessizdi. Giovanni morgun kapısının çalındığını duydu. İlgili bir doktorun metanetli ifadesini takınarak kapıyı açtı ve karşısında koridorda dikilen Kelsey'i Nash'i buldu. Kaybı için ne kadar üzgün olduğunu belirterek böyle geç saatte aradığı için özür diledi. Ardından bu gece kremasyondan önce kocasıyla ilgili sorması gereken birkaç soru olduğunu söyledi. Bu kocasının ölümüne ilişkin bazı durumları açığa kavuşturmada faydalı olabilirdi. Kelsey tutamadı, bir damla gözyaşını sildi ama içeri girmedi. Giovanni polisin Travis'in öldürülmüş olabileceğinden şüphe ettiğini ekledi ve tüm bu gidişattan ne kadar üzgün olduğunu yineleyerek bunun sadece bir dakika alacağını ve sonra bir daha kimsenin onu rahatsız etmeyeceğini söyledi. Kadın çekinerek içeri girdi sonunda. Giovanni bıçağı tezgaha bıraktığında cırcır böceklerinin yeniden yavaş yavaş ötmeye başladığını duydu. Bu hoşuna gitmişti. Dışarıda dünyanın hala normal akışında olması, gerçekten fazla bir şeyin değişmemiş olması güzeldi. Marley üzerinde yolunu bulmaya başlayıp mutfak zemininde düzgün, parlak çizgiler oluşturarak yayılan, ılık kan gölünün içinde kımıldamadan yatan büyük annesi için durum farklıydı. Bu düşünmekten zevk aldığı bir şeydi. Kadının yattığı yerden uzaklaşan kırmızı çizgiler, okulda resim kağıdının köşesine çizdiği güneşten yayılan ışınlara benziyordu. Kanın parlak zeminde derzler arasında kat ettiği yolu izledi. Güneş ışınlarının büyük annesinin bedeninden ayrılışını takip etti.
Giovanni, baban sana hiç dokundu mu?
Dokunmak?
Evet, kötü bir yere. Mayo giydiğinde mayonun içinde kalan bölgelere.
Orası kötü bir yer mi?
Yo yo, yani bir antrenör herhangi biri. Coach Simmons. Hiç orana dokundu mu ya da büyük annen?
Kötü yeri mi?
Mayonun içinde kalan yere.
Hayır. Kimse, sadece iyi yerlere. Sadece güzel kucaklamalar. Kötü yere dokunmadılar.
Giovanni soğutucuya yöneldi. Cesedi hemen burada hanımefendi. Kelsey eşinin kısa zaman önceki ölümü nedeniyle çok kırılgan ve bitkin görünüyordu. Bir adım attı ve durdu.
Bunun sizin için ne kadar zor olduğunu biliyorum.
Korkmasın diye elini şefkatle kadının omzuna koydu.
Söz veriyorum, bunun mümkün olduğunca acısız olmasını sağlayacağım.
Ve sol eliyle şırıngayı cebinden çıkarttı.
Büyük annesinin gözlerine bakabilmek için üzerine eğildi. Çok tuhaf görünüyorlardı. Hiç kımıldamaksızın mutfak lambasına bakıyorlardı. Yuvalarından her an fırlayacakmış gibiydiler. Öyle yuvarlak ve ışıltılıydılar ki dev bilyelere benziyorlardı. Nasıldı büyük anne? Sesi boş mutfağı kaplıyor, güçlü ve erkeksi çıkıyordu. Sesinin bu yetişkin tonunu seviyordu. Ona cevap veremeyeceğini bildiği halde soruyu tekrar etti. Artık cevap vermeyecekti. Bir süre belki hareket ederler diye o cam gibi gözleri izledi. Zira yalnızca 11 yaşında olmasına rağmen böyle şeylerin zaman zaman olabildiğini duymuştu. Gerçekten böyle şeyler oluyordu. İnsanlar bazen öldükten sonra hareket ediyordu. Refleksler. Ama hayır, büyük annesi hareketsizdi. Kan yayılmayı durdurana ve kararıp garip bir görünüm alana kadar beklediği halde o an bile büyük annesi gözünü kırpmamıştı. Hafifçe parmağını batırdı, kurumaklı olan kanın yapışkan ve kıvamlı bir hal aldığını gördü. Artık tüm yaz boyunca yüzünü okşayan güneşin ışınları gibi ılık ve yumuşak olmadığını fark etti. Bakır gibi ve taze kokuyordu. Teninde uyandırdığı his de hoşuna gitmişti. Giovanni Kelsey'yi nazikçe yere yatırdı. Kas gevşeticinin etkisiyle vücudunun kontrolünü kaybetmiş fakat bilinci açık kalmıştı. Giovanni kadının olan bitenden haberdar olduğunu ifade eden gözlerinin hareketini görebiliyordu. Dudakları sessiz heceler mırıldandı, asla oluşturulamayan sözcükler. Kocasının cesedini soğutucunun sürgüsünden çekip üzerindeki örtüyü kaldırdı. ''Resmi kayıtlara göre senin kederden ölmen gerekiyor.'' dedi. Kadın teyakkuz halinde onu izleyen gözleri, belli belirsiz kıpırdayan dudakları ve her nefesle yükselip alçalan, inip kalkan göğüs kafesi hariç hareketsiz yatıyordu. Giovanni bilinçli olup hareket edememek, yalnızca başına gelecekleri beklemek nasıl olurdu diye düşündü. Acaba Kelsey ağlayabilecek mi? Emin değildi. Ona zarar vermeden yerden kaldırmak amacıyla bir kolunu belinin altına, diğerini de bacaklarının altından şefkatle uzattı. Bunu yapmanın daha iyi bir yolunu bulmak için düşündüm fakat bir şey bulamadım. Kadını başsız cesedin yanındaki bir sedyeye yatırdı. Sanırım buna ikinci en iyi seçenek diyebilirsin. Direnç gösteremediği için çok esnekti. Böylece onu yan yatırarak bir kolunu kocasının çıplak göğsüne yerleştirmesi kolay olmuştu. Yüzünü Travis'in başının olması gereken yere doğru çevirdi. Sol yanağı başın kesilip ayrıldığı yerden akan kanın oluşturduğu pıhtılaşmış kan birikintisi üzerindeydi. Kendine çok iyi bakmışsın. Bu işe yarayacak. Vücuduna yalıtım sağlayacak pek fazla yağ yok. Yakında Travis'le birlikte olacaksın. O durumuna rağmen zayıf bir yardım çağrısı olarak değerlendirilebilecek belli belirsiz bir nefes alma sesi çıkarabiliyordu. Bu sesler yıllarca önce büyük annesinin çıkardıklarını hatırlatmıştı Giovanni'ye. O gün mutfakta çıkardığı sesleri. Bulaşıkları bitirdikten sonra polisi arayıp gelmelerini istemişti. Büyük annesi kımıldamıyordu. Onlara onu bıçakla öldürmüş olabileceğini düşündüğünü söylemişti. Zira yerde etrafa yayılan çok fazla kan vardı. Polisin gelmesini beklerken dikkatlice bardakları kurulamış ve bıçağı onun midesine itmeden ve yere yıkılmadan önce söylediği gibi yerleştirmişti. Ne kendine ne de bir başkasına doğrudan tehlike arz ediyor sayın hakim. Bir çocuğun danışmanlık almasını ve 18. yaş gününe kadar gözetim altında tutulmasını ve zihinsel açıdan dengeli olduğu belirlendiği takdirde kefaletle serbest bırakılmasını öneriyoruz. Hepsi bu sayın hakim. İddia makamını son olarak ekleyeceği bir şey var mı? Bir çocuğun akıl sağlığının ileri derecede bozuk olduğuna dair kanaatimizi koruyor ve bir kliniğe yatırılarak gerekli psikiyatrik bakımı alması hususuna katılıyoruz. Ne var ki bu durumun birinci dereceden cinayet sıfatıyla zorunlu müebbet biçiminde olması gerekmektedir. Psikiyatrik tedavisinin tamamlanmasının ardından cezasının geri kalanını bu korkunç suçun faili olarak hapiste geçirmesi önerisinde bulunuyoruz.
Pekala, kısa bir ara vereceğiz ve kararımı saat 1'de yeniden toplandığımızda açıklayacağım. Duruşmaya ara verilmiştir.
Sonraki birkaç yıl boyunca Giovanni'nin avukatları, hakimler, tüm doktor ve danışmanları ona o gün büyük annesinin mutfağında ne yaptığını gerçekten anlamadığını tekrar tekrar söylediler. Bir süre sonra Giovanni de onlara neredeyse inanmaya başlamıştı. Ne var ki aslında içinin derinliklerinde bir yerde onların yanıldığını biliyordu. Ne yaptığını biliyordu.
Evet, biliyordu.
Büyük annesini öldürmüştü. Çünkü birinin öldüğünü izlemenin nasıl bir şey olduğunu görmek istemişti. Onun için bir şey ifade edip etmeyeceğini, kötü hissedip hissetmeyeceğini görmek istemişti.
Kötü hissetmemişti.
Giovanni Travis'in üzerindeki örtüyü kaldırıp Kelsey'nin üzerine örttü. Çarşafı kadının boynunun altına sıkıştırdığı sırada 11 yaşındayken Kansas'ta geçirdiği o yazı sevgiyle hatırladı. Güneş ışığı, cırcır böcekleri ve anılar, okuduğu kitaplar, çıkardığı dersler. Sedyeyi soğutucuya sürdü ve Kelsey'nin yüzüne düşen bir parça saçı geriye atmak için durdu. Bir an kadının boğazından gelen sesleri dinledi. Büyük annesini anımsatan sesleri. Ardından oradan ayrıldı ve kapıyı arkasından sürgüledi. Yeniden güvenlik görevlisi üniformasını giyip ameliyat önlüğünü de eşya çantasına yerleştirdikten sonra Giovanni arabasını tüm trafik ışığı kameralarından dikkatle sakınarak eve sürdü. Yarın yoğun bir gün olacaktı.
Bölüm 17 Mayıs Cumartesi, 1833 Cherry Sokağı, Denver, Colorado, saat 04:59.
Kötü rüyalar gördüm. Yeniden mezbahada baskın peşindeyim. Havada kanın belirgin kesif kokusu var. Uzakta damlayan bir suyun sesi karanlıkta yankılanıyor. Etrafındaki et kancaları bir esinti olmadığı halde sallanıyor, birbirlerine çarpıyor. Fenerimi bu zifiri karanlıkta gezdiriyorum ve bu sırada bir kadın beliriyor. Bir adım atarak durup yüzüme donuk, cansız gözlerle bakmaya başlıyor. Onun baskın son kurbanı Silvia Padilla olduğunu fark ediyorum. Karnı onu bulduğum gibi yarılıp açılmış vaziyette. Tüm kanını kurutmuş olan ölümle ve fenerimden çıkan ışıkla tamamen renksiz hale gelen yüzü iki kat daha beyaz.
Beni neden kurtarmadın Patrick?
O sadece dudaklarını oynatıyor fakat ben söylemek istediğini açık seçik duyuyorum. Soğuk dudaklar fısıldıyor.
Neden Patrick?
Ardından arkamda ayak sesleri duyuyorum, hemen dönüyorum ve fenerim üzerime yürümekte olan bir sürü ölünün yüzlerini aydınlatıyor.
Neden Patrick?
Çevremi sarıyorlar.
Neden?
Onları iteklerken ellerimin ılık, ıslak yaralarına değdiğini hissediyorum. Karanlıkta koşmaya başlıyorum. Fenerim çılgınca sallanıyor. Etrafımda bir görünüp bir kaybolan gölgeler arasına koşuyorum. Sonra bir tarlada koşarken zaman içinde yolculuk yapıp altın madeni tüneline geliyorum yeniden. Heather'ın üzerine eğilmişim, gözlerini açıyor ve yüzünde cansız bir sırıtmayla elindeki kalbi bana doğru atıyor. Dudakları, soğuk dudakları.
Senin için.
Ama bu artık Heather'ın yüzü değil, Lien Hua'nınki. Bana kalbi uzatan oymuş.
Al Patrick, kalbim senin için.
Leş kokan bir kalp. Hayır diye bağırıyorum. Tökezleyerek geriye düşüyorum. O ayağa kalkarak ölülerin arasına karışıyor. Hayır. Hepsi bana sesleniyor. Sözcükleri, kalp atışları gibi yankılanıyor kafamın içinde.
Neden Patrick, neden?
Sonra uyandım, odamı perdelerin arasından sızan güneş yüzmesi aydınlatıyordu hafifçe. Rahatlamaya, rüyayı unutmaya çalıştım ama peşimi bırakmak istemiyordu. Saate baktım, 5'i henüz geçtiği halde yeniden uyuyup rüyaya geri dönmeyi göze alamayarak yataktan kalktım. Görüntüler beynimde bir film gibi akıyordu. Eşofmanlarımı ve tırmanış ayakkabılarımı giyip garajımıza yaptırdığım mini tırmanma parkuruna gittim. Tessa arkadaşı Dora Bender'ın evinde yatıya kalmış olduğundan onu uyandırmak gibi bir endişem yoktu. Bu nedenle 80'lerden kalma müzik setimi çıkarıp bir YouTube kaseti koyarak sesini rüyayı unutturacak kadar çok açtım. Arabayı dışarı çektikten sonra düşersem kendimi gereğinden fazla yaralamayayım diye yere birkaç büyük minder koydum. 10 dakika kadar duvarlarda ısınma turları attıktan sonra baş aşağı asılarak tavana geçtim. Parmaklarımla tırmanma tutacaklarını sıkıca kavruyor, ayak uçlarımı küçük çatlaklara sokuyor ya da geçtiğim tutacaklara basıyordum. Tavanın bir ucundan diğer tarafına ve geriye. Kollar şişmiş, karın kasları çığlık çığlığa. Dün aldığım balta darbesi yüzünden yan tarafım ağrıyor. Fakat sandığım kadar acı vermiyordu. Kaburgamda kırık yoktu galiba. Yine de canım acıyordu. Özellikle de tutacağı kaçırıp sırt üstü yere düştüğüm bir seferde. Minderlerin biraz faydası olmuştu ama çarpmanın etkisini kesinlikle hissediyordu. 45 dakika kadar burada çalıştım ama hareketlere ne kadar kendimi vermeye çalıştıysam da kafamı boşaltamadım. Bu nedenle en sonunda vazgeçip tekrar yukarı çıktım ve Cheyenne'le buluşmaya hazırlandım. Bazı insanlar eğer bir katil yetkililerle yaptığı görüşmelerde bir dedektifin adını anar ya da onu veya ailesini tehdit edecek herhangi bir şey yaparsa o dedektifin derhal başka bir davaya atanacağını düşünür. Bu masal bir suç romanı için iyi bir örüntü ya da polis arkadaşlar temalı bir film için iyi bir senaryo olsa da gerçek hayatta işler böyle yürümüyor. Bir kez bir davayı üstlendiğinizde, özellikle de bir seri katilin dahil olduğu ve insanların da haberdar olduğu bir davayı, ne kadar tehdit telefonu alırsanız alın, katil ne kadar fotoğraf ya da mesaj kaydı gönderirse göndersin, o davada kalırsınız. Bu şekilde olmak zorunda. Aksi halde bir dedektif katile yaklaşmaya başladığında katil basit bir tehdit notu bırakır ya da telefonla arayıp alay eder ve bingo! Onu yakalama ihtimali en yüksek kişi görevden alınır. İşler bu şekilde yürümüyor. Böylesi kötü adamlar için çok kolay olurdu. Ne var ki adınız geçtiğinde işin kişiselleştiği de doğrudur. Taylor ve Busk'la olay şahsi bir boyuta taşınmıştı ve şimdi Heather Fane'in ağzına o mesaj kaydını bırakan bu yeni katil içinde aynı duyguyu, aynı gizli öfkeyi hissediyordum. Duştan çıktım, üzerimi giyindim. Kahvaltı namına bir şeyler atıştırdım. Fakat bütün bu süre boyunca o mesaj kafamın içinde dönüp duruyor, her tekrarında dava biraz daha kişisel bir hale geliyordu. ''Chicago'da görüşürüz, Ajan Bowers.'' Belki kahvenin yararı olurdu. ''Bana bir doz kafein verin ve başka şeyler düşünmemi sağlayın.'' Honduras'ta yetiştirilmiş Fransız çekirdeğinde karar kıldım. Sonuçta bu sabah dedektif Warren bana şoförlük yapacak idiyse ona en azından birinci sınıf bir kahveden bir miktar sunmalıydım. 32 gram edecek kadar çekirdek öğütüp tetematıyla hazırladım ve iki termos kupaya doldurdum. Kendiminkine biraz krema ve bal ekledim. Bir kase yulaf ezmesini mideye henüz indirmiştim ki çeyen kaldırıma yanaştı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 115.